Ayrım 22.
Bu yüzden herkes Pavlovsk'a gidiyor. Gerçi ben bir pavyoncuğunda oturuyorum. Asıl köşke gelince, kiraya mı verdiniz? Hayır, vermek üzereyim. Prens birdenbire, bana versenize, dedi. Lebedev de sözü buraya getiriyor gibiydi. Bu düşünce daha 3 dakika önce aklından geçmişti. Oysa aslında kiracıya ihtiyacı yoktu. Köşkü tutacak birisi vardı. Ve bu adam ona tutması olasılığından söz etmişti. Lebedev bunun olasılık olmadığını, %100 tutacağını da biliyordu. Ama şimdi aklına birdenbire hesabınca çok daha verimli bir düşünce gelmişti. Müşterinin belirsiz konuşmuş olmasından yararlanarak köşkü prense vermek. Zihninde tam bir çarpışmadan sonra işin yepyeni şekli açılıverdi. Prensin önerisini sevince varan bir hoşnutlukla karşıladı. Hatta kira bedelini prensin açıkça sormasına karşılık ellerini reddeder gibi salladı. Prens, peki nasıl isterseniz bu konuyu sonra görüşürüz, dedi. Bahçeden çıkıyorlardı. Lebedev sevincinden prensin çevresinde yılışarak mırıldandı. Ben size, isteseydiniz prens hazretleri, ben size aynı konuda çok ilgi çekici bir şey anlatabilirdim. Prens duraladı. Darya Alekseyevna'nın da Pavlovsk'ta bir köşkü var. Bildiğiniz o kişi onun arkadaşıdır ve anlaşıldığına göre Pavlovsk'ta onu sık sık ziyaret etmek niyetindedir. Bu amaçla ama. Aglaya Ivanovna. Prens ağrıyan bir yerine dokunulmuş gibi bir sızı duydu. Lebedev'in sözünü keserek, "Of, bırakalım bunları Lebedev," dedi. "Bütün bunlar bildiğiniz gibi değil. Siz bana ne zaman taşınacağınızı söyleyin. Ne kadar çabuk olursa benim için o kadar iyi olur. Oteldeyim çünkü." Konuşarak bahçeden çıktılar. İçeriye girmeden küçük avluya geçtiler, kapıya geldiler. Sonunda Lebedev baklayı ağzından çıkardı. "Size en iyisi bugün otelden doğru bana taşının. Öbür gün hep birlikte Pavlovsk'a göçeriz." Prens dalgın bir tavırla "Bakalım," dedi, kapıdan çıktı. Lebedev arkasından baktı. Prensin bu ani dalgınlığı garibine gitmişti. Hatta çıkarken hoşça kal demeyi unutmuş, başıyla bile selam vermemişti. Bunlar prensin Lebedev'ce bilinen inceliğine uymuyordu. 3. Öğle vakti yaklaşıyordu. Prens Yapançin ailesinden ancak generali dairesinde bulabileceğini biliyordu. O da %100 değildi. Generalin onu alıp hemen Pavlovsk'a götürmesi olasılığını da düşündü. Oysa prens o vakte kadar bir ziyaret daha yapmak istiyordu. Yapançinlere geç kalmayı ve Pavlovsk'a gidişi ertesi güne bırakmayı göze alarak son derece istediği bir evi gidip aramaya karar verdi. Ama bu ziyaret kolayca başarabileceği bir iş değildi. Evin Sadovaya'ya yakın Gorohovaya sokağında bulunduğundan başka bilgisi olmadığı için kararsızdı. Oraya varana kadar kesin kararını verebileceği umuduyla yola koyuldu. Gorohovaya ile Sadovaya'yı ayıran 4 yol ağzına yaklaşınca duyduğu aşırı heyecana kendisi de şaştı. Kalbinin bu kadar acıyla çarpacağını hiç beklemiyordu. Evlerden biri görünümündeki özellikle daha uzaktan dikkatini çekti. Prens kendi kendine %100 bu evdir dediğini sonraları hatırladı. Tahmininin doğru olup olmadığını anlamak için garip bir merakla yaklaşıyordu. İçi tahmini doğru çıkarsa üzüleceğini söyleyen bir duyguyla doluydu. Bu büyük, 3 katlı, iç karartıcı, herhangi bir mimari özelliği olmayan kirli yeşil renkli bir evdi. Her şeyin hızla değişikliğe uğradığı Petersburg'da, geçen yüzyılda yapılmış ve hemen hemen hiç değişmemiş evler yalnızca bu sokaklarda kalmıştı. Sayıları belirliydi. Çok sağlam yapılmışlardı. Kalın duvarları, seyrek pencereleri vardı. Bazı alt kat pencereleri parmaklıydı. Çoğunun alt kısmında bir sarraf dükkanı görülmekteydi. Dükkanda kurulup oturan Skopets'in evi de yukarıdaydı. Dipnot, Skopets. Çok eski zamanlara ait bir mezhep. Tahminlere göre kurucusu havarilerden Matias idi. Bu mezhebe bağlı olanlar cinsel isteklerini öldürmek için kendilerini hadımlaştırırlardı. İçeride olduğu gibi dışarıda da konuk sevmez, soğuk, gizemli bir hava vardı. Evin dış görünüşünden bütün bunların nasıl anlaşıldığını açıklamak güçtü. Mimari çizgilerin kendine özgü sırları vardır. Bu evlerde yalnızca tüccarlar oturuyordu. Prens kapıya yaklaşarak tabelada "Soyca Fahri Hemşeri Rogojin'in evi" yazısını okudu. Kararsızlıktan sıyrılarak arkasından gürültüyle kapanan camlı kapıyı açtı. Ön merdivenden ikinci kata çıkmaya başladı. Merdiven karanlıktı. Taştan ve kaba yapılıydı. Duvarları kırmızıya boyalıydı. Prens Rogojin'in annesi ve erkek kardeşiyle bu iç karartıcı evin ikinci katını baştan başa işgal ettiğini biliyordu. Kapıyı açan uşak haber vermeksizin onu içeriye alıp götürdü. Prens uzun uzun yürüdü. Duvarları mermer takliydi, zemini parke ve kaba, ağır 1820 yılı tarzında mobilya ile döşenmiş resmi bir salondan geçtiler. Saparak kavisler çizerek ikişer üçer basamak yukarı çıkıp bir o kadar da aşağı inerek bir takım odacıklar geçtiler. Sonunda bir kapıyı çaldılar. Kapıyı Parfen Rogojin açtı. Prensi görünce o derece sarardı, şaşırdı ki sabit ve korkak bakışıyla taştan bir heykele döndü. Şaşkın şaşkın gülümseyerek ağzını buruşturdu. Prensin ziyaretinde mümkün olmayan, hatta olağanüstü bir şey bulmuş gibiydi. Prens böyle bir durumla karşılaşacağını beklediği halde şaşırdı. Sonunda utanarak, "Belki vakitsiz geldim Parfen," dedi. "Giderim istersen." Parfen sonunda kendine gelebildi. "Hayır hayır, hoş geldin, buyur." Senli benli konuşuyorlardı. Moskova'da sık sık ve uzun boylu görüştükleri olurdu. Hatta bu görüşmelerden kalplerinde yer etmiş birkaç anı vardı. 3 aydır birbirlerini görmemişlerdi. Rogojin'in yüzündeki solgunluk ve gelip geçici titremeler henüz tam kaybolmamıştı. Konuğunu içeri çağırdığı halde üstünde son derece utangaç bir hal vardı. Prensi koltuğun yanına götürdü, masanın karşısına kendisi geçti. O aralık prens rastgele başını çevirdi. Rogojin'in garip, delici bakışlarıyla karşılaştı. Sanki yakında olan ağır ve hazin olayı hatırlayarak prensin içi burkuldu. Oturmadan bir süre Rogojin'in parlayan gözlerine öylece baktı. Rogojin gülümsedi. Biraz utangaç ve sanki bozularak, "Niye öyle dik dik bakıyorsun? Otur," diye mırıldandı. Prens oturdu. "Doğru söyle Parfen. Bugün Petersburg'a geleceğimi biliyor muydun?" "Geleceğini tahmin ediyordum." Sonra zehirli bir gülümsemeyle, "Görüyorsun ki aldanmamışım," diye ekledi. "Ama bugün geleceğini nereden bilebilirdim?" Yanıt verirken sorulan bu sorunun tersliği ve sinirli havası prensi büsbütün şaşırttı. Yavaşça, "Diyelim ki bugün geleceğimi biliyordun. Bunda kızacak ne var?" dedi. "Peki ama niçin soruyorsun?" "Az önce trenden çıkarken üstümde bir çift gözün bakışını hissettim. Bu gözler tıpkı senin şimdi arkamdan baktığın gibi bakıyordu." Rogojin kuşkuyla, "Daha neler? Kimin gözleriymiş bunlar?" diye mırıldandı. Prense Rogojin birdenbire titremiş gibi geldi. "Bilmem, kalabalıktı. Belki de hayal gördüm. Zaten bugünlerde bana bir şeyler görünmeye başladı. Biliyor musun Parfen, kardeşim, kendimi 5 yıl önce o bildiğin bunalımların geldiği zamanki gibi hissediyorum." "Kim bilir, belki de hayal gördün. Ne bileyim ben?" diye homurdandı Parfen. Yüzüne yayılan tatlı gülümseme şu anda hiç yakışmıyordu ona. Sanki bu gülümsemede yapmacık bir şey vardı. Ve Parfen bütün çabasına karşılık yüzüne doğal bir hava veremiyordu. "Nasıl? Yine yabancı ülkelere yolculuk var mı?" diye sordu. Ve birdenbire, "Sonbaharda Pskov'dan gelişimizi hatırlıyor musun?" diye ekledi. "Ben buraya, sen de o ünlü pelerininle, hatırladın mı? Hele o pabuçların." Rogojin birdenbire gizlenmeyen bir hınçla güldü. Hıncını göstermesi için bir neden bulduğuna seviniyor gibiydi. Prens çalışma odasını gözden geçirerek, "Şimdilik buradayım," dedi. "Çoktandır görüşmedik. Hakkında çok şey duydum." Rogojin soğuk soğuk, "Herkes bir şeyler söyler," demekle yetindi. "Arkadaşlarının hepsine yol vermişsin. Kendin de baba evinde kuzu gibi oturuyorsun. Çok iyi. Ev senin mi yoksa ortak mı?" "Ev annemizin. Şu koridordan onun oturduğu bölüme geçilir." "Ağabeyin nerede oturuyor?" "Semyon Semyonich. Yandaki pavyonda." "Evli mi?" "Karısı öldü." "Ne diye soruyorsun bunları?" Prens Rogojin'e baktı. karşılık vermedi. Birdenbire düşünceye dalmış, soruyu da duymamış gibiydi. Rogojin ısrar etmiyor, bekliyordu. Bir süre konuşmadılar. "Buraya gelirken evini 100 adım öteden tanıdım," dedi prens. "Nasıl?" "Bilmem. Evin bütün ailenin ve Rogojinlerin hayatını yansıtan bir yüzü var. Ama bunu nasıl sezdiğimi sorarsan açıklayamam. Saçma tabii. Bu işin beni meraka düşürmesinden de bayağı kaygılanıyorum. Eskiden senin böyle bir evde oturduğun aklıma bile gelmezdi. Ama binayı görünce o saat onun evi. Tıpkı bunun gibi olmalı," diye düşündüm. "Ya?" Rogojin prensin söylediklerini karışık bulduğu için belirsiz bir gülümsemeyle, "Bu evi büyük babam yaptırmıştı," dedi. "Skopetslerden Hludyakovlar burada otururdu. Şimdi gene onlara kiralıyor." Prens çalışma odasına göz gezdirdi. "Pek karanlık," dedi. "Bu kadar karanlıkta nasıl oturuyorsun?" Burası büyükçe, çeşitli mobilyayla doldurulmuş loş bir odaydı. Eşyanın çoğunu büyük çalışma masaları, bürolar, iş kitapları ve bir takım evrak dolapları oluşturuyordu. Kırmızı sahtiyandan geniş divan, herhalde Rogojin'e yatak görevi de görüyordu. Prens Rogojin'in onu oturttuğu masanın üstünde 2-3 kitap fark etti. Bunlardan biri Soloviev'in tarihiydi. Açık bırakılmıştı. İçinde, okuduğu yerde bir de işaret vardı. Duvarlara donuk, yaldızlı çerçeveler içinde koyu renk, isli ve güç seçilir birkaç yağlı boya tablo asılmıştı. Bunlar arasında bir portre prensin dikkatini çekti. Bu Alman tipli, uzun boylu, redingot giymiş, 2 madalyası olan 50 yaşlarında bir adamın portresiydi. Sarı, buruşuk bir yüzü, içini belli etmeyen hüzünlü bakışları, çok seyrek, kısa, kırçıl sakalı vardı. "Baban olmasın?" diye sordu prens. Rogojin prensten ölen babası hakkında yersiz bir şaka bekliyormuş gibi tatsız bir gülümsemeyle "Ta kendisi," dedi. "Staro Briyadetslerden değildi, öyle mi?" "Hayır, kiliseye giderdi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse eski dinden yanaydı. Skopeslere saygı beslerdi. Din işlerine bu ilgin neden?" "Düğününü burada mı yapacaksın?" Rogojin beklemediği bu sorudan titredi. "Bu burada," dedi. "Yakında inşallah." "Benim elimde değil ki, sen de biliyorsun." "Parfen, senin düşmanın değilim. Hiçbir şeyine engel olmak da istemem. Bunu sana şimdiki gibi bir anda, bir kere daha söylemiştim. Gene de tekrarlıyorum. Moskova'da düğün hazırlıklarınız yapılırken sana engel olmadığımı biliyorsun. İlk seferde nikahlarınız kıyılmak üzereyken beni ondan kurtar diyerek kendisi bana atılmıştı. Sözlerini olduğu gibi kullandım. Sonra benden de kaçtı. Gene buluştunuz. Evlenme işiniz canlandı. Ama işittiğime göre seni yine terk etmiş, buraya kaçmış. Aslı var mı bunun?" "Haberi Lebedev'den aldım. Uzlaştığınızda dün akşam trende eski arkadaşlarından birinden, adını da söyleyeyim, Zalejev'den duydum. Buraya Nastasya Filipovna'yı Avrupa'ya gitmesi için inandırmaya geliyordum. Bedence, ruhça ve özellikle kafaca sarsıldığı için bence son derece bakıma muhtaç. Onunla birlikte gidecek değildim. Kendimi ortaya koymadan bu işi çözümlemek istiyordum. Ancak aranızın düzeldiği doğruysa ona hiç görünmeyeceğim. Sana da bir daha gelmeyeceğim. Her zaman dürüst konuştuğum için seni aldatmadığımı bilirsin. Bu konuda düşündüklerimi de hiçbir vakit saklamadım. Sana varmakla kendini mahvedeceğini her zaman söyledim durdum. Bu senin de sonun olacak. Belki ondan da kötü duruma düşeceksin. Ayrılsanız sevinirdim doğrusu. Ama aranızı bozmak, sizi birbirinizden ayırmak niyetinde değilim. İçin rahat olsun, benden kuşkulanma. Zaten o bana kaçtığı zaman bile senin gerçek rakibin oldum mu? Bunu sen de biliyorsun. Baksana, gülüyorsun. Neye güldüğünü de biliyorum. Orada ayrı ayrı, başka yerlerde yaşadık. Bunları çok iyi biliyorsun sen. Ben sana önceden de onu aşkla değil, merhametle sevdiğimi anlatmıştım. Bu açıklamam anlaşılıyor değil mi? O zaman sözlerimi anladığını söylemiştin, değil mi? Anladın mı? Bak nasıl nefretle bakıyorsun bana. Ben seni yatıştırmaya geldim. Çünkü benim için değerin var. Seni çok severim Parfen. Artık gideyim. Bir daha gelecek değilim. Prens kalktı. Parfen yerinden kalkmadan başı sağ avucuna dayayarak yavaşça, "Biraz otur benimle," dedi. "Çoktandır görmedim seni." Prens oturdu. Gene sustular. Yanımda değilken sana karşı öfkeleniyorum, Lev Nikolayevich. Seni görmediğim bu 3 ay süresince her dakika kızdım sana. Aklımdan seni zehirlemek bile geçti. Şimdi bir çeyrektir yanımdasın. Hiç öfkem kalmadı sana karşı. Eskisi gibi seviyorum. Otur azıcık benimle. Prens içten gülümsedi. Duygulandığını göstermemeye çalışarak, yanındayken bana inanıyorsun, dedi. Ben olmayınca hemen kuşkuya kapılıyorsun. Babana çekmişsin. Sesin, konuşman beni inandırıyor. Ama koşullarımızın denk olmadığını da biliyorum. Senin ve benim. Prens şaşkınlıkla, bu da nereden çıktı, dedi. Hem de yine sinirlendim. Bu konuda bizden fikir alan da olmadı. Karar bize danışmadan verilmiş. Sevgilerimiz başka, her şeyimizde fark var. Rogojin kısa bir sessizlikten sonra yavaşça devam etti. Onu sevdiğini söylüyorsun. Ben de ona karşı duygu filan yok. Zaten o da dünyada her şeyden çok benden nefret ediyor. Şu sıralar her gece düşümde görüyorum onu. Sözde başka birisiyle birlikte benimle alay ediyorlar. İşte böyle dostum. Sözde benimle evleniyor ama varlığımı bile unuttu. Pabuç değiştirir gibi fırlatıp atıyor. İnanır mısın? 5 gündür görmedim. Evine gitmeye cesaretim yok. Gidince soruyor. Niçin teşrif ettiniz? Az mı rezil etti beni? Nasıl rezil etti? Ne oldu ki? Bilmiyor musun sanki? Nikahımız kıyılmak üzereyken seninle kaçtığını kendin de söyledin. Ama sen de inanmıyorsun ki. Moskova'da bir subayla, Zemtüjnikov'la beni rezil etmedi mi? Yaptığını kesin olarak biliyorum. Hem de nikah tarihini kendisi belirledikten sonra. Olamaz. İyice biliyorum. Onun onlardan olmadığını mı sanıyorsun? Onlardan olmadığını iddiaya kalkışma, gülünç olursun. Belki sana karşı öyle davranmıyor, kaçınıyor böyle işlerden. Ama bana karşı tam anlamıyla onlardan biri. Beni bayağı buluyor. Kellerle. Hani şu boks yapan subay. Sırf benimle alay etmek için işini uydurduğunu çok iyi biliyorum. Ah bilemezsin sen Moskova'da bana neler etti. Ne paralar, ne paralar döktüm. Prens ürkerek, peki o halde şimdi nasıl evleneceksiniz? Diye sordu. Sonrası ne olacak? Rogojin prense kötü kötü baktı. Ses çıkarmadı. Bir dakika kadar sustuktan sonra devam etti. Bugün 5. gündür gitmiyorum ona. Kovmasından korkuyorum. Ben henüz başıma buyruğum diyor. İstersem seni temelli kovar, kendim de yabancı ülkelere giderim diyor. Yabancı ülkelere gideceğini de açıkladı. Rogojin son cümleyi sanki ayraç içinde söylemişti. Garip bir bakışla prensin gözlerinin içine baktı. Gerçi onunki bazen yalnızca bir göz korkutma, benimle eğlenmek için. Bazen de gerçekten kaşlarını çatar, somurtur, bir tek söz söylemez. Ben asıl bundan korkarım. Geçenlerde aklıma geldi. Bundan sonra yanına elim boş gitmeyeyim diye düşündüm. Bu davranışımla büsbütün güldürdüm onu. Sonradan hırslandı da götürdüğüm şallardan en değerlisini oda hizmetçisi Katya'ya verdi. Oysa saltanatlı günlerinde bile böylesini görmemişti belki. Düğünün sözü bile edilmiyor. Bu ne biçim nişanlı böyle? Yanına gitmeye korkuyorsun. Evde çile dolduruyorum. Çok bunalırsam gizlice evinin önünde dolaşıyor ya da bir köşeye sinerek gözetliyorum. Geçenlerde neredeyse şafak sökene kadar sokak kapısının önünde nöbet bekledim. Pencereden beni görmüş olmalı ki ihanetimi görsen ne yapardın bana, dedi. Dayanamadım. Kendin bilirsin, dedim. Neymiş bildiği? Ne bileyim ben? Rogojin hırsla güldü. Moskova'da o zaman kimseyle yakalayamadım onu. Bir keresinde benimle evlenmeye söz verdin. Namuslu bir aileye giriyorsun. Ama sen kimsin biliyor musun? Sen onlardansın işte, deyiverdim. Ona mı söyledin bunu? Söyledim. Ben, dedi, şimdi değil karın olmak, seni uşak olarak bile almak istemem. Öyleyse ben de şuradan şuraya kıpırdamam, dedim. Kelleri çağırtayım, senin hakkından o gelir, dedi. Atıldım üzerine, etlerini çürütene kadar dövdüm. Olamaz. Rogojin yavaşça ama gözleri ateş saçarak doğruladı. Yaptım. Sonra da tam 36 saat ne yedim ne içtim, ne de gözüme uyku girdi. Odasından çıkmadım, ayağına kapandım, ölürüm dedim. Bağışlayana kadar çıkmam buradan. Çıkarılmamı emredersen kendimi suya atarım. Sensiz yaşamaya dayanamam, dedim. O da bütün gün deli gibi oldu. Kah ağladı, kah beni bıçaklamak istedi, hakaret etti. Zalejevi, Kelleri, Zemtüjnikov'u hepsini çağırdı. Beni onların yanında azarladı. Sonra hadi çocuklar bu gece Cümbür Cemaat Tiyatro'ya gidelim dedi. Madem çıkmak istemiyor burada otursun, ona bağlı değilim ben. Parfen Semyonich, ben yokken size çay getirecekler. Herhalde bugün iyice acıkmışsınızdır. Tiyatrodan yalnız döndü. Alçak, korkak hepsi, diyordu. Senden korkuyorlar, beni de korkutuyorlar. Gitmez o, diyorlar. Belki de vurur seni, diyorlar. Şimdi yatak odama gidip kapıyı kilitlemeyeceğim. İşte senden korkum bu kadar. Bil ve gör bunu. Çay içtin mi? Hayır, dedim, içmeyeceğim de. Eh, ikramı bizden, canın isterse. Yalnız hiç yakışmıyor sana bu haller, dedi. Dediğini de yaptı. Odasını kilitlemedi. Sabah çıkmış gülüyor. Çıldırdın mı sen, diyor. Ölürsün açlıktan böyle. Bağışla, diyorum. Ne bağışlarım ne de varırım sana. Dedim ya, sen gerçekten bütün geceyi bu koltukta uyanık mı geçirdin? Evet, uyumadım, dedim. Maşallah, ne akıl bu? Gene çay da yemek de yok mu? Yemeyeceğim, içmeyeceğim dedim ya. Bağışla. Ah, bilsen bunlar sana ne kadar da yakışıyor. Tıpkı Semer'in ineğe yakıştığı gibi. Yoksa beni korkutmak mı istiyorsun? Aç kalırsan dert değil bana. Kızdı ama öfkesi uzun sürmedi. Yeniden beni hırpalamaya başladı. Yalnız kin beslememesine şaşıyorum. Oysa kincidir. Başkalarına karşı uzun zaman kin tutar. O zaman aklımdan acaba beni o kadar mı aşağı görüyor da kin bile tutamıyor düşüncesi geçti. Bu da doğru. Bana Romalı Papa'nın kim olduğunu biliyor musun, dedi. İşittim, dedim. Sen Parfen Semyonich, hiç genel tarih okumamışsın, dedi. Ben hiçbir şey okumadım, dedim. Öyleyse sana vereyim de oku. Papalardan biri imparatora kızmıştı. İmparator 3 gün yemeden içmeden yalın ayak dizleri üstünde sarayın önünde papa bağışlayana kadar durmuştu. İmparator 3 gün içinde dizüstü dururken neler düşünmüş, nelere yemin etmiştir. Dur sana bunları okuyayım. Kalktı, kitabı getirdi. Bunlar şiirdir, dedi. İmparatorun 3 günde papadan 3 almak için ettiği yeminleri anlatan şiirleri okumaya başladı. Nasıl, beğendin mi Parfen Semyonich? İyi yazmış, dedim. Gördün mü? Sen de iyi buldun. Belki sen de hele benimle evlensin ona gösteririm. Hepsini burnundan getiririm diye düşünüyordun.